Kalmasının 3. podcast bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde bize eşlik edecek olan kitap, efsane yazar Dostoyevski'nin İnsancıklar romanı. Roman hakkında artık alıştığınız üzere ilk bölümde genel bilgilerden bahsediyoruz. Bu kitapta da öyle yapacağım ama önce Dostoyevski'den başlayacağım. Çünkü gerçekten çok önemli bir yazar edebiyat dünyası için. Dostoyevski Moskova'da dünyaya geliyor. Askeri mühendislik okulunu bitiriyor. Aslında bir mühendis. Kendi mesleğini icra ediyor belli bir süre ve daha sonra da edebiyat aşkından dolayı bu yaptığı işi bırakıyor ve edebiyata yöneliyor. Ve ilk romanı olan bugün de değineceğimiz İnsancıklar'ı yazıyor. Tabii İnsancıklar romanı biraz Rusya'nın içinde bulunduğu toplumsal durumu, ekonomik durumu yansıtması bakımından önemli dipnotlar taşıyor. Kitap biraz mektup roman türünde diyebiliriz. Çünkü iki ana karakterin birbiriyle mektuplaşması üzerine oluşuyor aslında. Ve o yüzden de türüne biz buna mektup roman diyebiliriz. Bu kitap ilk yayınlandığı zaman gerçekten kısa süre içinde çok Dostoyevski tanınır bir hale geliyor. Bir kitap eleştirmeni okuyor, çok beğeniyor, baskıya giriyor ve ilk romanından Dostoyevski Rusya içerisinde edebiyat camiasında tanınan bir isim haline geliyor. Bazı tarihler bazı ülkeler için, ülkede yaşayan halklar için çok anlamlı olurken aynı tarih başka ülkede başkaları için farklı şeylere tekabül edebiliyor. 1881 yılı da bizler için ne kadar anlamlı bir yılsa Rus edebiyatı için de o kadar üzücü bir yıl. Çünkü Dostoyevski 1881 yılında vefat ediyor ve aramızdan ayrılıyor. Dostoyevski 1881 yılında aramızdan ayrıldığı yıl içerisinde yazdığı son roman Kramazov Kardeşler. Kendi roman öykü de yazıyor bu arada. Kısa öyküleri de var ama romanlarını böyle bir baştan sona söyleyecek olursak ilk romanı bugün de konuğumuz olan İnsancıklar romanı. Daha sonra Öteki, Netochko Nezvanova, Stepançikova Köyü, Ezilmiş ve Aşağılanmışlar, Ölüler Evinden Anılar, Yeraltından Notlar, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Budala, Ecinliler, Delikanlı ve 1881 yılında da Kramazov Kardeşleri yazıyor. Birçok da öyküsü var. Bilmiyorum hiç öyküsüne denk geldiniz mi? Ama ciddi bir şekilde yazdığı öyküler var. Beyaz Geceler, Uysal Bir Ruh, Tatsız Bir Olay gibi ve birçok daha yazdığı öyküler de var. Belki başka bir bölümde yazmış olduğu bu öykülerden birini konuk ederiz kendi bu podcast programlarımızda. Kitap 128 sayfa. Çok uzun bir kitap değil. Kısa bir kitap, bir de mektup roman olduğu için böyle dolu dolu her sayfa böyle bilgi içermiyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde okunabilecek bir kitap. Dediğim gibi arka planda, background'da çok bilgi veriyor aslında Rusya ile alakalı, dönemle alakalı. Ama biz daha yüzeysel incelemeler yaptığımız için bu podcast programlarında ikinci bölümde kitabın akışıyla genel hakkında bilgiler vererek programımıza devam edeceğiz. Programın ilk bölümünü burada bitiriyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere.
Sayın dinleyiciler, kaptanınız konuşuyor. Programın ikinci bölümü kitap hakkında ciddi spoiler bilgi içermektedir. Kitabı okumayı düşünen dinleyicilerimiz programın ikinci bölümünü dinlemeyebilirler.
Herkese programın ikinci bölümünden selamlar. Dostoyevski'nin son eseri olan İnsancıklar kitabını şimdi hadi gelin birlikte detayına girelim. Bu kitap iki ana karakterden oluşuyor. Makar, yaşlı bir katip. Devlet dairesinde çalışan bir katip kendisi ve akrabası, uzaktan akrabası 20'li yaşlarında Verenka. Aslında ikisinin mektuplaşmasından oluşuyor ve ikisinin hayatlarını birbirlerinin işte attıkları mektuplar üzerinden öğreniyoruz detayları. Verenka 20'li yaşlarda babası öldükten sonra akrabası olan Anna Fyodorovna'nın evinde kalıyorlar annesiyle birlikte. Evde akrabaları, onun kuzeni, annesi ve kendisi, onun dışında da bir tane öğrenci kalıyor. O öğrencinin adı da Pokrovski. Kiracı kendisi ve Pokrovski'nin Varenka ile aslında bir gönül ilişkisi var birlikte. Aslında bunlarla başlıyor mektuplaşmalar ve orada tabii mektuplaşma dilinde ciddi bir ağırlık var. Yani şöyle ağırlık var. İşte bizim ana karakterimiz Makar'la Varenka arasında böyle ciddi bir samimiyet göremiyorsunuz. Önce bir anlamaya çalışıyorsunuz. Yani bu arada ciddi bir yaş farkı var. Hani sevgili kızım diye mektuplara başlıyor. Hani diyorsunuz ki evet, hani yardım etmeye çalışan bir akraba gibi başlıyor. Başta böyle ilerleyen zamanlarda da, kitabın ilerleyen bölümlerinde de böyle bir şüpheye düşüyorsunuz. Ya bu adam bunu seviyor mu, sevmiyor mu? Hani kızınız bunun farkında mı, değil mi? İle böyle bir arada gidiyor ama sonra bir dahaki mektup sevgili kızımla devam edince böyle içinde daha detaylı hitap şekilleri de var. Onları duyunca diyorsunuz ki ya kardeşim ne alakası var, hani değildir herhalde, yardım etmeye çalışıyordur falan diye. Böyle bir ikilemde okuyorsunuz mektupları. En azından ben öyle okudum. İlerleyen kısım başlar, bilhassa kitabın baş kısımlarından bahsediyorum. Dediğim gibi burada Varenka Anna dediği akrabasının yanında yaşıyor ama işler tabii çok tıkırında gitmiyor. Belli bir süre sonra annesi hastalanıp vefat ediyor. Zaten akrabası biraz sevilmeyen akraba statüsünde. Yani çok da sevilecek bir kadın gibi değil. Şeker bir Anna teyze ya da Anna hala değil. Annesi öldükten sonra tabii çok sıkıntılar yaşıyor orada. Ama kaderin tek cilvesi Varenka'ya bu değil. Kısa bir süre sonra o öğrenci de hayatını kaybediyor. Aslında orada ciddi bir boşluğa giriyor bizim Varenka. Bu durumda da sürekli zaten mektuplarda nasılsınlar dönüyor, işte hatırlar soruluyor. O mektuplar sırasında biz bunları öğreniyoruz. Tabii bizim devlet memuru Memur Makar da çok böyle matah bir hayatı yok. Çok böyle süper, zaten o dönemin Rusya'sında da ekonomik geçim ciddi sıkıntı. İnsanlar paylaşımlı evlerde kalıyor, yüksek kiralar var. Bizim memur da Varenka'ya daha yakın olmak için öncesinde aslında halasının yanından çıkıp bir pansiyona yerleşmek zorunda kalıyor. Annesi ve sevdiği çocuk vefat ettikten sonra Varenka bir pansiyona yerleşiyor. Bizim memur da ona daha yakın olmak için onun evinin pansiyonunun karşısında bir yer tutuyor. Paylaşımlı bir eve dahil oluyor. Aslında kitabın detay bilgi içerdiği dediğim kısımlar kitapta birbirlerine mektuplaşırken, mektup içeriğinde Varenka kendi hayatını anlatırken bizim memur Makar da kendi hayatından, işte evde olanlardan, o paylaşımda evin içerisinde olan bitenlerden bahsediyor. Kendi hayatından bahsediyor. Biz de genel olarak bir o dönem hakkında genel bir bilgi sahibi oluyoruz. İnsanlar nasıl yaşıyor, ne konuşuyor, ne yapıyor gibi. Aslında sadece bir detayına girecek olsaydık oradan birçok anlam çıkarılabilirdi. Ama biz şu an o kadar derine girmeyeceğiz. Ve böyle mektuplaşmalar devam ediyor. İkisinin durumu da çok iyi değil. Aslında memur Makar çok yardım etmek istiyor ama kendinde de paradan çok uzak birisi. O yüzden tefecilere gidip borç mu almaya çalışmıyor, birçok şey deniyor, başarısız oluyor. Ve daha sonrasında kendi işte müdürü ona böyle bir avans tarzı bir para verince de biraz rahatlıyor kendi karakterimiz. Tabii bu süreç içerisinde Anna, yani bizim Varenka'nın akrabası, köyde yaşayan, taşrada yaşayan zengin bir damat adayı buluyor Varenka için. Tabii bunlar da yazışılıyor. Bunlar da mektupta işte sevgili Makar, bugün Anna bana böyle böyle biriyle geldi tarzında. Bunlar birbirlerine yazıyorlar. Tabii bu istenmeyen karakterimiz, yani istenmeyen köylü damadın adı Bykov. Tabii kim istemiyor burada diyeceksiniz. Yani Varenka'nın biraz kafası karışık tabii. Yani direkt böyle şehir hayatından kalkıp taşrada yaşamanın zorluklarından, yapabileceğinden şüpheli bir hal içerisinde bizim Makar'a yazıyor. Makar da tabii bu evliliği istemiyor. Taşranın ne kadar zor olduğunu, orada yapamayacağı hakkında bu Bykov'a işte almaya geliyor, görüşmeye geldiğinde arabasının pencereden bakıp anladığı kadarıyla içine sinmediği hakkında mektuplar yazıyor. Orada iyice emin oluyoruz ki evet, bu arkadaş, bizim katibimiz Makar, duygusal bir şey hissediyor. Ama tabii kızda bunu bu kadar net olarak görüyor muyuz? Açıkçası ben çok net görmedim. Yani onda da tabii bazı şeyler var ama yani daha çok böyle yani mektupların içeriğine baktığınız zaman sanki Makar'da böyle bir durum daha fazla gibi geldi bana. Bu evliliği engellemek için belli bir başlı konuşmalar yapıyor, işte ikna etmeye çalışıyor vesaire. Ama tabii bu maddi yoksulluk, ikisinde de ciddi sıkıntılar çekmesi zengin bir köylüyü çok makul duruma getirmek zorunda kalıyor. Ve gerçekten de zaten bir gün geliyorlar ve Varenka'yı alarak götürüyorlar. Ve o son mektupta da işte arabanın önüne çıkacağım, itiraz edeceğim, seni bırakmayacağım tarzında bir mektupla bitiyor. Ama tabii çıkıyor mu çıkmıyor mu meçhul ve çıkmıyor büyük ihtimal. Böyle bir mektupla, son mektupla da kitap bitmiş oluyor. Ve orada da diyorsunuz ki vay be, yani dönem hakkında bilgi sahibisiniz ve bu Dostoyevski'nin ilk kitabından böyle bir şey aslında gayet etkileyici olduğunu fark ediyorsunuz. Güzel bir kitap. Konu olarak belki düşündüğünüz zaman çok böyle bir şey ifade etmiyor olabilir. İlk başta yani kulağa duyduğunuzda ya, iki kişinin işte biri yaşlı biri genç, işte zor duruma düşmüşler. Çok da böyle vay be falan değil gibi gelebiliyor ama aslında orada dediğim gibi karakterler, bunların paylaşımlı evlerinde kalan insanlarla diyalogları, ruh hallerini düşündüğünüz zaman aslında çok etkileyici. Ve ilk romana göre çok etkileyici bir kitap olduğunu şahsen ben söyleyebilirim bu kıstasları da eklediğimiz zaman. Evet, bu bölümümüzde Dostoyevski'nin İnsancıklar kitabını ele aldık, hızlıca değerlendirdik. Gayet hoş, akıcı bir kitap. Kısa bir kitap ama anlatısı, verdiği mesajlarla derin bir kitap. O yüzden okumak isteyenlere şiddetle tavsiye edilir. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki podcast bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.